Ayrım 24, sayfa 690, 56. bölüm, Türkiye'nin dünyadaki yeri. Gazi, Türkiye'yi Batı dünyasına kafasında tasarladığı demokrasiye uygun bir biçimde tanıtmayı ummuş ama başarısızlığa uğramıştı. Yine de Türkiye'nin egemenliğini ve sorumluluğunu kavramış, özgür bir devlet olarak bu dünya içinde yerini almasında kararlıydı. Uluslararası kıratta bir devlet adamı olduğunu elle tutulur, gözle görülür şekilde ispatlaması gerekiyordu. 1930 yıllarının Avrupa'sı için tek parti diktatörlüğü kavramı hiç de yeni bir şey sayılmazdı. Yeni olan ve şimdi Türkiye'nin komşularına göstermesi gereken şey, dünyada Hitler, Mussolini ve Stalin'in diktatörlüklerinden büsbütün ayrı, barışa içten inanmış, başka bir ülkeye karşı ne siyaset ne de toprak bakımından hiçbir isteği olmayan bir parti diktatörlüğünün bulunuşuydu. Mustafa Kemal'in parolası yurtta sulh, cihanda sulhtü. Güttüğü siyaset barış içinde bir arada yaşamak politikasıydı. Türkler bütün uygar milletlerle dosttular. Geçmişteki fütuhat isteklerini de eski düşmanlıklarını da toprağa gömmüşlerdi. Kafalarında ne ellerinden çıkan yerlerin geri alınması ne de sınırların düzeltilmesi gibi düşüncelere yer veriyorlardı. Dipnot: Bir Macar diplomatı bir gün Gazi'ye eski imparatorluğunun başına gelenlerden üzüntüyle söz etmiş, lakin karşılığında hiçbir sempati görmemişti. Macar, "Sizin çocuklarınız yok da ondan," diye itiraz etti. Gazi, "Bütün Türkler benim çocuklarımdır," diye cevap verdi. Sonra, "Dinleyin beni," dedi. "Evet efendim, ben de Makedonyalıyım ama hiçbir toprak isteğinde bulunmuyorum." Gazi'nin harici vekili Türkiye'nin dış siyasetini şöyle tanımlamıştı: "Türkiye'nin başkasının bir karış toprağında gözü yoktur ama kendi toprağından da bir karışını bile feda edemez." Bütün diktatörlük rejimleri içinde yalnız Türk rejimi genişleme değil de daralma siyasetine dayanıyordu. Mustafa Kemal daha 1921'de "kendi sınırlarımızı tanımalıyız," demişti. Türkiye'yi büyük bir memleket haline ufaltarak getirecekti. Türkiye Cumhuriyeti sadece toprak bütünlüğü ve özgürlük peşindeydi. Buna karşılık Türkiye, Batı dünyasına, Doğu'nun tehlikeli bir kesiminde barışçı bir bölge sağlıyordu. Yeni bağımsız cumhuriyet, Doğu ile Batı arasında bir istikrar unsuru olacaktı. Bu yüzden Batı devletleri Rusya ve komşularıyla olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nun eski vilayetleri, Arap ve Balkan ülkeleriyle de anlaşmalar yapmak gerekiyordu. Her şeyden önce de milletler cemiyetiyle dürüstlük içinde şüpheye yer bırakmayacak bir işbirliği yapmak şarttı. İhtilalci bir devlet olarak Türkiye anlaşmalarına bağlı kalmaya iki kat dikkat edecek, bazen vaat ettiğinden daha azını değil daha çoğunu vererek itibarını sağlayacaktı. Musul Anlaşması sonunda İngiltere ile bu şekilde bir barışmaya varılmıştı. Şimdi de sıra Yunanistan'la büsbütün barışmaya gelmişti. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan'da varılan anlaşmaya göre yapılan nüfus değiştirme ameliyatı, iki ülke arasında bir dostluk paktına yol açtı. Bunu 1930'da Venizelos'un bir Yunan savaş gemisiyle Türkiye'yi ziyareti izledi. Venizelos'un Ankara'da karşılanışı iyi düzenlenmiş, şehir Yunan bayraklarıyla ve Rumca yazılı kordelalarla donatılmıştı. Ama kabına sığmaz Yunan başvekiline göre bu gösteriler yeteri kadar işten gelmiyordu. İsmet Paşa'ya Atina'ya gelen Türk sporcularının daha sıcak şekilde karşılanmış olduğunu söylemekten kendini alamadı. İsmet Paşa tatlılıkla Yunanlıların daha sıcakkanlı insanlar olduğu cevabını verdi. Hem de onların memleketi Türklerinki gibi saldırıya uğramış değildi. Bununla beraber Venizelos'un gelişinin Cumhuriyet'in de yıl dönümüne rastlaması şerefine Ankara Palas'ta büyük bir balo verildi. Hariciye vekaletinde bir ziyafet düzenlendi. Gazi bu yemekte çok neşeli göründü. Beraberce askeri bir geçit resminde bulundular. Gazi ile Venizelos, resmi ya da özel görüşmelerinde birbirleriyle çok iyi anlaşmışlardı. O kadar ki Venizelos ortaya iki ülkeyi birleştirecek bir tasarı atacak kadar ileri gitti. Bu proje üzerinde de bir süre konuştular. Aradan çok zaman geçmeden Gazi, eski dinsel düşmanlıkları da bir yana bıraktı ve 500 yıldan beri cami olan Ayasofya'nın, Yunanlıların umduğu gibi çan seslerinin tekrar duyulacağı bir kilise haline değilse de, Türkiye ile Avrupa arasındaki kültür yakınlığının bir sembolü olarak müze şekline sokulmasına izin verdi. Türk-Yunan paktından önce İtalya ile Türkiye arasında da bir pakt imzalanmıştı. Bu pakt 1930'dan sonra yıllar ilerleyip de Mussolini'nin emperyalist emelleri kesinleşince ona karşı savunucu bir sınır çizgisi niteliği kazandı. Sivil bir diktatör olmak için üniformasını çıkarmış olan Gazi, Duce'yi asker rolüne çıkmış bir aktör gibi asker üniforması giyip caka satan bir sivil olarak görüyor, ona karşı hiç saygı beslemiyordu. Görüşüne göre Mussolini, er geç istilacı bir Sezar rolüne heveslenmekten kendisini alamayacaktı. Dostlarından birine, günün birinde kendi milleti tarafından asılacak diye kehanette bulundu. Bir gün Çankaya'da Mussolini'nin elçisi, memleketinin Antalya bölgesi üzerinde yeniden öne sürdüğü isteklerden söz etmişti. Gazi onu hiçbir şey söylemeden dinledi. Sonra birkaç dakika müsaade isteyerek odadan çıktı. Döndüğü vakit, Cumhuriyet'in ilanından beri ilk olarak sırtına büyük mareşal üniformasını giymişti. Ses çıkarmadan yerine oturdu ve "Şimdi devam edin lütfen," dedi. Susmak sırası büyükelçiye gelmişti. Öte yandan Fırka Genel Sekreteri Recep Peker, İtalya'ya yaptığı bir geziden dönüşünde Gazi'ye bir rapor sunmuştu. Bunda faşist sistemini övüyor ve bir takım ayrıntılarla Türkiye'de de buna benzer bir hükümet şekli uygulanmasını teklif ediyordu. Gazi rapora baktıktan sonra "Bunları ben öldükten sonra yaparsınız," diyerek geri verdi. Hitler'e gelince Gazi bu konuda Nazi aleyhtarı bir Alman dostunun söylediklerini yerinde buluyordu. Buna göre kendi diktatörlüğü bir milleti kölelikten kurtarmış, Hitler'in diktatörlüğü ise özgür bir milleti köle haline getirmişti. Mustafa Kemal Alman diktatörünü bir seyyar tenekeciye benzetirdi. Mein Kampf'u okuduktan sonra da dilinin yabaniliği ve delice düşünceleri karşısında midesinin bulandığını söylemişti. Bu yüzden Almanlar verdikleri uzun vadeli kredi ve 5 yıllık plan için yaptıkları demiryolu malzemesi yardımı karşılığında Türkiye'den hiçbir şey koparamamışlardı. Ama diktatörlerin arasında en gerçekçisi olan Stalin'e gelince, Gazi 100 yıl sonra bütün öteki diktatörlerin adı unutulup gitse bile, tarihin onu 20. yüzyılda yaşamış devlet adamlarının en önemlisi olarak kaydedeceğini söylemişti. Stalin'e karşı duyduğu bu saygı, onu Sovyet Rusya ile olan ilişkilerinde daha da uyanık davranmaya zorluyordu. Ruslarla özellikle ekonomik nitelikte anlaşmalar imzalıyor, siyasi okşamalarına kapılmadan aralarında nezaketli bir dostluğu sürdürüyor ama bu dostluğun kendisini daha içten bağladığı Batı dostluğundan ayırmasına da razı olmuyordu. Hitler'le Mussolini'nin yükselmesi, Türkiye'yi yalnız Yunanistan'la değil, Balkan ülkeleriyle de yakınlaştırdı. Yugoslavya, Macaristan ve Bulgaristan'la zaten paktlar imzalanmıştı. Türkiye şimdi Alman ve İtalyan emperyalizmine karşı bir denge sağlamak için bir Balkan Antantı kurmak peşindeydi. Bu amaçla çeşitli hükümet merkezlerinde 5 Balkan ülkesiyle toplantılar yapıldı. Sonunda 1934 yılı başlarında Balkan Paktı imzalandı. Bu pek güvenilemeyecek yarım kalmış bir birleşmeydi. Üye devletlere bir büyük devletin saldırısına karşı olmaktan çok kendi bölgeleri içinde garanti sağlıyordu. Lakin pakt Türkiye'nin uluslararası bir liderlik şöhreti kazanmasına yardım etti. Fransız Büyükelçisi Comte de Chambrun, komşularını birleştirme yolundaki tasarılarından söz eden Gazi'ye, "Tıpkı Monsieur Brian gibi konuşuyorsunuz," demişti. Gazi, "Monsieur Brian gibi düşünüyorum da ondan," diye cevap verdi. Kendine bölgesel bir milletler cemiyeti kurmaya çalışıyordu. Bir akşam bir batılı devletin büyükelçiliğinde resmen ilk olarak İngilizlerin Prenses Alice ve Kont Athlone şerefine verdikleri ziyafete katıldı. Yemekten sonra yabancı devlet temsilcilerini çevresinde topladı ve onlara uluslar arasında barışın sağlanması gerektiği konusunda bir söylev verdi. Ruslara, Rumenlere ve Çeklere, "Sizler aranızda boyuna toprak istekleri ve bunun gibi sorunlar üzerinde çekişecek yerde anlaşmazlıklarınızı ne diye dostça çözümlemiyorsunuz?" diye sordu. Ortada sıkıcı bir sessizlik oldu. Hemen arkasından Kont Athlone, "Ekselans," dedi, "güçlük şurada ki bu milletler hala birbirlerine karşı güvensizlik besliyorlar." Gazi bu düşünceyi "Bravo, bravo," diye cevaplandırdı. Arkasından gruptakiler poker masasına oturdular. İstanbul'a özel olarak kısa bir ziyaret yapan Yugoslavya Kralı Alexander, Gazi'ye bir kahraman karşısında duyulan hayranlıkla bağlandı ve ileride bir savaş çıkacak olursa onun emirlerine bir er gibi boyun eğeceğini bildirdi. Beraberce yedikleri yemekten sonra Gazi'ye aralarında dostluk kurmayı candan istediğini söyledi ve eğer bazı Avrupa devletlerinin sözüne kanmış olsaydı, Anadolu'ya Yunanlılar yerine Yugoslavların asker çıkarmış olacağını itiraf etti. Gazi buna, "Geçmiş olsun Majeste," dedi. "Yoksa Yunan ordusu yerine denize Yugoslav ordusu dökülecekti." Manevi kızı Sabiha'yı iyi niyet elçisi olarak Balkanlara gönderdi. İlk Türk kadın pilotu brevesini almış olan Sabiha Gökçen, kullandığı yeni bir Amerikan bombardıman uçağıyla Balkan ülkelerinde bir tur yaptı. Türkiye'nin Balkan harplerindeki eski düşmanları şimdi görünürde onun dostu olmuşlardı. Batı sınırları yeteri kadar güven altına alınmıştı. Rusya ile olan sınırları da öyle. Geriye Rusya'nın komşularıyla ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap vilayetleriyle olan sınırların güvenliğini sağlamak kalıyordu. Balkan Paktı bir Doğu Paktı'yla daha güçlendirilecekti. 10 yıl önce bu işe Rus diplomasisi aracılığıyla Afganistan'dan başlanmıştı. İran'la anlaşmaya varmak, Kürt bölgelerindeki sınır uyuşmazlığı ve halifeliğin kaldırılmasının İran'da uyandırdığı tepki yüzünden daha zor oldu. Lakin bu uyuşmazlıklar artık unutulmuştu. İran'la bir dostluk anlaşması imzalandı. Arkasından da 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye'yi resmen ziyaret etti. Rıza Şah, Gazi'nin asker ve devlet adamı olarak kişiliğine karşı aralarındaki yaratılış ayrılığını geride bırakan özel bir hayranlık besliyor ve onun gibi iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasını istiyordu. Ağrı Dağı boyunca Türk-İran sınırı konusunda yapılan görüşmeler bir ara bozulacak gibi olmuştu. Bunun da nedeni iki tarafında stratejik güvenlik bakımından üzerinde durduğu küçük ama önemli bir tepeydi. Lakin bu ölü nokta iki devlet başkanının iyi niyeti sayesinde aşıldı. Görüşmeler için Tahran'da bulunan Tevfik Rüştü'nün Gazi'den aldığı talimat üzerine İran Şahı'nın hakemlik etmesini istemesi İranlıları şaşırtmıştı. Yüksek rütbeli bir kurmay subay haritaları getirerek İran görüşünü savunmak için Şah'ın önüne yaydı. Ama o sırada Şah'ın söylediğini dinlemediğini ve haritaya değil kendisine baktığını fark etti. Şah subayın sözünü keserek, "Beni ilgilendiren bir tek şey var," dedi. "O da Türkiye ile olan dostluk bağlarımız. Bunun sonucunda sınır çizgisi Türklerin lehine olarak dağın sırtını izler şekilde geçirildi. İranlıların da itibarı korunmuş oldu." Şah'ın Gazi'ninkinin tam karşıtı olan bir kişiliği vardı. Az konuşan bir adamdı. Azerbaycan'da askerken Türkçeyi Ora lehçesiyle konuşmayı öğrenmişti. Şimdi de ev sahibiyle daha iyi konuşabilmek için ilerletmeye çalışıyordu. Gazi'yi biraderim diye selamladı. Çankaya'daki ilk gecesi Gazi'nin alışık olduğu geç saatlere göre düzenlenmişti. Misafirler sofraya ancak akşam 9:30'da oturdular. Erken yatmayı seven Şah, tam saat 10'da birinci yemeği bitirdikten sonra kalkarak müsaade istedi. Yatma saati gelmişti. Gazi onu kaldığı eve kadar götürüp geri döndü, tekrar misafirlerine katıldı. Bu arada beklerlerken yemek soğumuştu. Gece bu olaydan sonra daha neşeli bir hava içinde devam etti. Şah, pokeri teklifli konuşmalardan daha çok seviyordu. Bir akşam o, Gazi ve İngiliz elçisi Sir Percy Lorraine, İran elçiliğinde pokere oturdular. Gazi, yeni büyük elçiden pek hoşlanmış ve daha önce de kendisiyle oyun oynamıştı. O sefer oyun sabaha karşı bitince, gün doğduktan sonra da oturup uzun uzun konuşmuşlar. İngiltere ile Türkiye'yi ilgilendiren başlıca konularla Akdeniz sorunlarından söz etmişlerdi. Böylece aralarında özel bir bağ kurulmuştu. Bu da yalnız iki ülkenin değil, ortaklarının da gerçekten yararınaydı. O arada Gazi bir el kazandıktan sonra salonda dolaşmak için masadan kalkmıştı. Ama dönerek Şah'ın arkasında durdu ve ona Sir Percy'ye karşı nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Öteki misafirler de çevrelerini sarmış, sahneyi merakla seyrediyorlardı. Özellikle Gazi'nin Lorraine'e göz kırpıp bu çeşit sıkı bir uluslararası işbirliğinin iyiliklerine değinerek şöyle dediği gözlerinden kaçmamıştı. Bakın ne iyi rakip oluyoruz. Ortak olsak kim bilir ne kadar daha iyi olur. Şah ziyareti sırasında Gazi ile birlikte Batı Anadolu'yu gezdi, Eskişehir hava üssünü, savaş alanlarını, Çanakkale istihkamlarını gördü. Asker olarak birbirleriyle iyi uyuştular. Başka bakımlardan alışkanlıklarının ayrı olması bir takım sıkıcı durumlara yol açtı. Özel trende Gazi bol bol içiyordu. İzmir yolunda Uşak'ta durdukları vakit, trenin etrafını saran büyük kalabalık, iki devlet başkanının ellerini öpmeye başladı. Aralarında sarıklı cübbeli bir molla da vardı. Gazi onu görünce, yobazlara karşı söylenmeye başladı. Dipnot, Gazi'nin bu gibi durumlarda bir sarık ya da fesle karşılaştığı zaman bazen gözü dönerdi. Bir gece Ankara'da bir davette, bakışı Mısır elçisinin kırmızı fesine ilişmiş, fesini çıkarıp koyması için kendisine elinde bir tepsiyle bir garson göndermiş ve kralınıza söyleyin kılığından hoşlanmıyorum demişti. Elçi herhangi bir olayı önlemek için fesini kendisi çıkardı ve müsaade istedi. Olay Kahire'de duyulunca Kral Fuat buna pek kızdı. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin kesilmesi ancak iki taraf diplomatlarının ustalıklı çabasıyla önlenebildi. Adam hemen sarığını çıkardı, kalabalığa karışarak ortalıktan kayboldu. Lakin Gazi tekrar yola çıkmadan önce Uşak valisinin hapse atılmasını ve şehrin ertesi sabah bombardıman edilip yıkılmasını söyledi. Ertesi gün bu emir tekit etmesi için kendisine gösterilince büyük bir pişmanlık duyarak geri aldı. Şah İran'a dönmeden önce Gazi kendisini orduyla vedalaşmaya götürdü ve ona "Devlet başkanlığından çekilecek olursam, majestelerinin beni ve bu subay arkadaşları mahiyetlerini alacaklarını umarım" diye iltifat etti. Doğu savunması zincirinin tamam olması için bir halka daha eksikti, Irak. İngiltere 1930'da Irak'a bağımsızlık vermiş ve Kral Faysal bundan az sonra Ankara'yı ziyarete gelmişti. Diplomatik eğlencelerle geçen bu ziyaret sırasında İngilizlerin de aracılığıyla Türkiye ile Irak arasındaki uzlaşmazlıklar yoluna kondu. Kral Faysal bir davette başkalarının duymaması için alçak sesle konuşmaya başlamıştı. Gazi onun sözünü kesti ve başını İngiliz elçisine doğru dostça eğerek "Yavaş konuşmanız boşuna" dedi. "Büyük elçi yarın sabah nasıl olsa her şeyi öğrenecektir." İran ve Irak'la bu çeşit ilişkiler kurulduktan sonra Gazi de Balkan Paktı'nın doğudaki benzeri olan Sadabat Paktı'na kavuştu. Her iki pakt da aslında bir iyi niyet inancının açıklanmasından başka bir şey değildi. Fakat bu iki pakt hiç olmazsa Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Türkiye'de saldırganlığın yerini barışçı niyetlerin aldığını bütün dünyaya ilan etmeye yaramıştı. Gazi çevresindeki dünyayı o kendine özgü uluslararası derin bakışıyla izlerken ileride neler olacağını bütün açıklığıyla görmüştü. 1934'te kendisini ziyarete gelen General MacArthur'la yaptığı uzun konuşmalarda geleceği adeta bir kâhin gibi önceden bilerek söylemişti. Yaşadıkları dönemin bir mütarekeden pek farkı olmadığı kanısındaydı. Zira müttefikler ne yenik devletlerin sorunlarını ve özelliklerini ne de savaşın derin nedenlerini hesaba katmadan bir galipler barışı yapmışlardı. Amerikalılar Wilson'ın politikasından vazgeçerek Avrupa'dan çekilmiş ve böylece mütarekenin bir barış haline gelmesini engellemişlerdi. Bu yüzden Almanlar eskiden olduğu gibi Avrupa'nın kaderini ellerine almışlardı. Gazi, çalışkan, disiplinli ve olağanüstü dinamizme sahip bu 70 milyon insan, milli hırslarını yerinden oynatacak bir siyasi elemana kendilerini kaptırdıkları anda, Versay Antlaşması'nın kökünden yok edilmesini isteyeceklerdir, dedi. Savaşın 1940-45 yılları arasında patlak vereceğini önceden söyledi. Fransızlar artık güçlü bir ordu kurmak yeteneğinden yoksundular. İngilizler bundan sonra adalarının savunması için onlara güvenemeyeceklerdi. İtalyanlar savaşın dışında kalabilecek olsalar, sonraki barışta önemli bir rol oynayabilirlerdi. Ama Mussolini'nin ihtirası yüzünden bunu yapamayacaklardı. Böylece Almanlar İngiltere ve Rusya dışında bütün Avrupa'yı işgal altına alacaklardı. Amerikalıların tarafsızlıklarını korumaları mümkün olmayacak ve Almanlar savaşı onların karışması sonucu kaybedeceklerdi. Lakin savaşın asıl galipleri ne Avrupalıların ne de Amerikalıların bilmediği yeni politika metotları kullanmaları ve rakiplerinin en küçük yanlışlarından bile yararlanmaları yüzünden Bolşevikler olacaktı. Biz Türkler, Rusların yakın komşusu ve onlarla bütün öteki memleketlerden daha çok savaşmış bir millet olarak, burada olayların akışını yakından izliyor ve tehlikeyi apaçık görüyoruz. Bolşevikler, doğuda uyanan milletleri mükemmel şekilde sömürmekte, onların milli hırslarını okşayıp pohpohlayarak kitleleri nasıl ayaklandıracaklarını pek iyi bilmektedirler. Şimdi Bolşevikler öyle bir noktaya varmışlardır ki, yalnız Avrupa için değil, Asya için de en büyük tehlikeyi onlar teşkil etmektedir. Dipnot, Cumhuriyet'in Washington muhabiri, Ankara, 8 Kasım 1951. Gazi milliyetçiydi ama dar kafalı bir milliyetçi değil. İmparatorluklar çağının artık sona erdiğini ve yerini milletler çağının aldığını görüyordu. Fakat her şeyi bir bütün olarak sezen duyusuyla bu kavramdan daha da ilerisini, Wells'in Birleşik Dünya Devletleri'nde hayal ettiği egemenlikler karışımı şeklindeki Milletler Federasyonu'nu da göz önünde tutuyordu. Ufak çapta bir takım federasyonların böyle bir şeyin öncülüğünü yapabilecekleri düşüncesi ona çekici geliyordu. Bu yüksek noktaya kısa zamanda erişilemeyeceğini bilecek kadar da gerçekçiydi. Lakin Rusya'nın bunu komünist ideolojisi koşulları içinde gerçekleştirmeye çalışacağına ve 20. yüzyılın birinci yarısı nasıl milliyetçi akımlarla canlanmışsa, uluslararası akımların da ikinci yarısını öylece etkileyeceğine inanıyordu. Bu arada milletlerin mutluluğu birbirlerininkine bağlıydı. Bütün insanlığı bir tek vücut ve her milleti de bu vücudun bir parçası gibi düşünmemiz gerekir. Dünyanın bir yerinde bir hastalık çıkmışsa bundan bana ne diyemeyiz. Böyle bir hastalık varsa ta içimizde çıkmışçasına bizi de ilgilendirmelidir.